9. ayrım. İlk problemle başlayalım. Göreli olarak basit ve toplu bir teori nasıl olur da tüm ince ve önemsiz ayrıntılarıyla gözlemlediğimiz kadar karmaşık bir evrene yol açabilir? Bunun anahtarı, kuantum mekaniğinin bir parçacığın hem konum hem de hızının büyük hassaslıkta ölçülemeyeceğini söyleyen, konumu ne kadar fazla hassas olarak ölçerseniz, hızı o kadar daha az hassas olarak ölçebilirsiniz ve tersi de doğrudur diyen belirsizlik ilkesidir. Bu belirsizlik, şeylerin konumda küçük bir belirsizliğin fazla fark yaratmayacağı kadar birbirlerinden uzak olduğu, şimdiki zamanda o kadar önemli değildir. Fakat evrenin çok başlardaki durumunda her şey birbirine çok yakındı. Bu yüzden çok fazla belirsizlik ve evren için bazı mümkün durumlar vardı. Bu farklı mümkün erken durumlar, çevre için tüm bir farklı geçmişler ailesine evrimleşmiş olacaktır. Bu geçmişlerin çoğu büyük ölçekli özelliklerinde benzer olacaklardır. Onlar tek biçimli, düzgün ve genişleyen bir evrene karşılık geleceklerdir. Ancak yıldızların dağılımı gibi ayrıntılarda farklı olacaklar ve hatta dergilerinin kapaklarında ne olduğu gibi şeylerde daha fazla farklı olacaklardır. Yani bu geçmişlerde dergiler varsa. Bu yüzden çevremizdeki evrenin karmaşıklığı ve ayrıntıları ilk aşamalarda belirsizlik ilkesinden kaynaklanmıştır. Bu durum evrenler ailesi verir. Olasılık az da olsa Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı bir geçmişte olacaktır. Fakat biz rastlantısal olarak müttefiklerin savaşı kazandığı ve Madonna'nın Kozmopolitan'ın kapağında olduğu bir geçmişte yaşıyoruz. Şimdi ikinci probleme geçiyorum. Eğer ne yaptığımız bir büyük birleşik teori tarafından belirlenmişse, teori neden evren hakkında yanlış değil de doğru sonuçları çıkarmamızı belirlesin. Söylediğimiz herhangi bir şeyin neden bir geçerliliği olsun? Benim buna yanıtım Darwin'in doğal seçilim fikrine dayalıdır. Ben bunu yeryüzünde bazı çok ilkel yaşam biçimlerinin atomların rastlantısal bileşiminden ve kendiliğinden ortaya çıktığı şeklinde anlıyorum. Bu erken yaşam biçimi muhtemelen büyük bir moleküldü. Fakat o muhtemelen DNA değildi. Çünkü bir tüm DNA molekülünü rastgele bileşimlerle oluşturma şansı küçüktür. Erken yaşam biçimi kendini çoğaltmış olmalıdır. Kuantum belirsizlik ilkesi ve atomların rastgele ısıl hareketleri üremede belli sayıda hatalar olacağı anlamına gelir. Bu hataların çoğu organizmanın hayatta kalması veya üreme kapasitesi açısından ölümcül olacaktır. Bu tür hatalar gelecek nesillere geçmeyecek, yok olacaktır. Çok az sayıda hata saf şans ürünü olarak yararlı olacaktır. Bu hataları taşıyan organizmaların hayatta kalması ve üremeleri daha olası olacaktır. Böylece başlangıçtaki gelişmemiş organizmanın yerine geçme eğiliminde olacaklardır. DNA'nın çift sarmallı yapısının gelişimi erken aşamalardaki böyle bir ilerleme olabilir. Bu büyük olasılıkla ne olmuş olursa olsun herhangi bir daha önceki yaşam biçiminin tamamen yerini aldığı bir ilerlemeydi. Evrim ilerledikçe merkezi sinir sisteminin gelişimine yol açmış olmalıdır. Duyu organlarıyla topladıkları verileri doğru şekilde algılayan ve uygun eyleme geçen yaratıkların hayatta kalma ve üreme olasılığı daha yüksek olacaktır. İnsan soyu bunu bir başka aşamaya geçirmiştir. Biz hem vücutlarımızla hem DNA'mızla yüksek maymunlara çok benziyoruz. Fakat DNA'mızda küçük bir değişim dili geliştirmemizi sağlamıştır. Bu bizim nesilden nesile bilgiyi ve birikmiş deneyimi sözlü ve sonunda yazılı biçimde iletebileceğimiz anlamına gelir. Daha önceleri deneyimin sonuçları yalnızca üremede rastgele hatalar yoluyla yavaşça DNA içine kayıt edilme süreci içinde iletilebilirdi. Bunun etkisi evrimin dramatik olarak hızlanışı olmuştur. İnsan soyuna gelene kadar 3 milyar yıldan fazla evrim gerekmiştir. Fakat geçen son 10 bin yıl içinde yazılı dili geliştirmiş bulunuyoruz. Bu bizim mağarada yaşayan insanlardan evrenin en temel teorisini sorabileceğimiz yere kadar ilerlememizi sağlamıştır. Son 10 bin yılda insan DNA'sında hiçbir anlamlı biyolojik evrim veya değişiklik olmamıştır. Bu yüzden zekamız, duyu organlarımızla sağlanan bilgi verilerinden doğru sonuçlar çıkarma yeteneğimiz, mağara insanları günleri veya daha öncesine kadar gidiyor olmalıdır. Bu, belli hayvanları yiyecek için öldürme ve diğer hayvanlar tarafından öldürülmeyi önleme yeteneğimiz temelinde öne çıkmış olmalıdır. Bu amaçlara uygun zihinsel niteliklerin bugünün çok farklı koşullarında bizi o kadar iyi yerde tutmuş olması dikkate değer. Büyük olasılıkla bir büyük birleşik teori keşfetmek veya belirlenimcilik konulu sorulara yanıt vermek yaşamı sürdürme konusunda fazlaca bir avantaj sağlamaz. Yine de diğer nedenlerle geliştirmiş olduğumuz zeka pekala bu sorulara doğru yanıtlar vermemizi de sağlayabilir. Şimdi üçüncü probleme, özgür irade ve eylemlerimizden sorumlu olma sorununa geçiyorum. Öznel olarak kim olduğumuz ve ne yapacağımızı seçme yeteneğimize sahip olduğumuzu hissederiz. Fakat bu yalnızca bir yanılsama olabilir. Bazı insanlar kendilerinin İsa veya Napolyon olduklarını düşünürler. Fakat hepsi birden haklı olamazlar. Gereksinimimiz olan şey dışarıdan uygulayabileceğimiz bir organizmanın özgür iradesi olup olmadığını ayırt edecek objektif bir testtir. Örneğin bir başka yıldızdan küçük yeşil adamın bizi ziyaret ettiğini düşünün. Onun özgür iradesi olduğuna ya da yalnızca bizim gibiymiş gibi yanıt vermek üzere programlanmış bir robot olduğuna nasıl karar verebilirdik? Özgür iradenin tek objektif testinin şöyle olacağı anlaşılıyor. İnsan, organizmanın davranışı konusunda öngörde bulunabilir mi? Eğer öngörde bulunabilirse, o zaman özgür iradesi olmadığı, önceden belirlenmiş olduğu açıktır. Diğer taraftan, eğer davranış konusunda öngörde bulunamazsa, bu organizmanın özgür iradesi olduğunun işlevsel bir tanımı olarak kabul edilebilir. Bir defa tam bir birleşik teori bulduğumuzda insanların ne yapacakları konusunda öngörde bulunabileceğimiz gerekçesiyle özgür iradenin bu tanımına karşı çıkılabilir. Ancak insan beyni de belirsizlik ilkesine tabidir. Bu yüzden insan davranışında kuantum mekaniği ile bağlantılı bir rastgelelik unsuru vardır. Fakat beyindeki ilgili enerjiler düşüktür. Bu nedenle kuantum mekaniğinin belirsizliği yalnızca küçük bir etkidir. İnsan davranışı hakkında öngörde bulunamayışımızın gerçek nedeni bunun yalnızca çok zor olmasıdır. Hali hazırda beynin faaliyetlerini yöneten temel fizik yasalarını biliyoruz ve bu yasalar göreli olarak basittir. Fakat birkaç parçacıktan daha fazlası varsa denklemleri çözmek zordur. Daha basit Newton kütle çekim teorisinde bile denklemler tam olarak yalnızca iki parçacık durumunda çözülebilir. Üç veya daha fazla parçacık için yaklaşımlara başvurmak zorunludur ve parçacık sayısıyla birlikte güçlük hızla artar. İnsan beyni yaklaşık olarak 10 üzeri 26 ya da 100 milyon milyar milyar parçacık taşır. Bu, bizim denklemleri çözebilmemizi ve beynin ilk durumu ve gelen sinir verisi bilindiğinde nasıl davranacağını öngörmemizi olanaksız kılacak kadar fazladır. Aslında kuşkusuz ilk durumun ne olduğunu bile ölçemeyiz. Çünkü bunu yapabilmek için beyni parçalamamız gerekir. Bunu yapmaya hazır olsak bile kaydedecek çok fazla parçacık olurdu. Ayrıca büyük olasılıkla beyin ilk duruma karşı çok duyarlıdır. İlk durumda küçük bir değişiklik, daha sonraki davranışta çok büyük bir değişikliğe yol açabilir. Böylece beyni yöneten temel denklemleri biliyorsak da insan davranışını öngörmek için onları pek kullanamayız. Bu durum ne zaman makroskopik sistemlerle uğraşsak bilimde ortaya çıkar. Çünkü parçacık sayısı her zaman temel denklemleri çözme şansı olamayacak kadar büyük olur. Onun yerine yaptığımız şey etkin teoriler kullanmaktır. Bunlar parçacıkların çok büyük sayısının birkaç nicelikle değiştirilebildiği yaklaşımlardır. Bir örnek akışkanlar mekaniğidir. Su gibi bir sıvı, kendileri elektronlar, protonlar ve nötronlardan yapılmış milyarlarca milyar molekülden yapılmıştır. Yine de sıvıyı yalnızca hızı, yoğunluğu ve sıcaklığıyla tanımlayan sürekli bir ortam olarak düşünmek iyi bir yaklaşımdır. Etkin akışkanlar mekaniği teorisinin öngörüleri tam değildir. Yalnızca hava tahminlerini dinlemek bunu kavramaya yeter. Fakat gemilerin veya petrol boru hatlarının tasarımına yetecek kadar iyidir. Özgür irade ve eylemlerimiz için ahlaki sorumluluk kavramlarının akışkanlar mekaniği anlamında gerçekten etkili bir teori olduklarını ileri sürmek istiyorum. Yaptığımız her şey bir büyük birleşik teori tarafından belirlenmiş olabilir. Eğer o teori bizim asılmayla öleceğimizi belirlemişse de o takdirde boğulmayacağız demektir. Fakat bir fırtına sırasında küçük bir botla denize açılmak için dar ağacında öleceğinizden kesinlikle emin olmanız gerekir. her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağımızı ileri süren insanların bile karşıya geçmeden önce yola baktıklarını fark ettim. Belki sorun, bakmayanların masalı anlatmak üzere hayatta kalmıyor olmalarındadır. İnsan davranışını her şeyin belirlenmiş olduğu fikri üzerinde temellendiremez. Çünkü neyin belirlenmiş olduğunu bilmez. Onun yerine özgür iradesi olduğu ve davranışlarından sorumlu olduğu şeklindeki etkili teoriyi kabul etmek zorundadır. Bu teori insan davranışını öngörmede çok iyi değildir. Fakat onu kabul ederiz çünkü temel yasalardan çıkan denklemleri çözme şansı yoktur. Ayrıca özgür iradeye inanmamızı etkileyen bir Darwinci gerekçe de vardır. Kişilerin davranışlarından kendileri sorumlu hissettiği bir toplumun birlikte çalışması ve değerlerini yaymak üzere hayatta kalması daha olasıdır. Kuşkusuz arılar birlikte çok iyi çalışırlar. Fakat öyle bir toplum durağandır. Tanıdık olmayan sorunlara yanıt veremez veya yeni fırsatlar geliştiremez. Ancak belli karşılıklı amaçları paylaşan bir özgür fertler topluluğu ortak hedeflerinde işbirliği yapabilirler ve yine de yenilikler yapma esnekliğine sahip olabilirler. Bunun için böyle bir toplumun gelişmesi ve değerler sistemini yayması daha olasıdır. Özgür irade kavramı temel bilim yasalarınınkinden farklı bir alana aittir. Eğer insan davranışı bilim yasalarından çıkarılmaya çalışılırsa, kendi kendine göndermede bulunan sistemlerin mantıksal paradoksuna yakalanabilir. Eğer kişinin ne yaptığı temel yasalardan çıkarılabilirse, o zaman o öngörünün yapılması olgusu ne olacağını değiştirebilir. Bu durum, benim hiçbir zaman mümkün olmayacağını düşündüğüm zaman yolculuğunun mümkün olması durumunda karşılaşılabilecek problemler gibidir. Eğer gelecekte ne olacağını görebilirseniz onu değiştirebilirsiniz. Eğer Grand National yarışını hangi atın kazanacağını bilseydiniz onun üzerine iddiaya girerek bir servet kazanabilirdiniz. Fakat bu hareket ayrıntıları değiştirirdi. Hangi problemlerin ortaya çıkabileceğini kavramak için yalnızca geleceğe dönüş filmini görmek gerekir. Birinin davranışlarını öngörebilme konusundaki bu paradoks, daha önce söz ettiğim problemle yakından ilgilidir. En temel teori hakkında doğru sonuçlara ulaşmamızı belirleyecek midir? O durumda Darwin'in doğal seçilim fikrinin bizi doğru yanıta götüreceğini ileri sürdüm. Belki doğru yanıt, onu tanımlamanın doğru yolu değildir. Fakat doğal seçilim en azından bizi oldukça iyi çalışan bir fizik yasaları dizisine götürmelidir. Ancak iki nedenle bu fizik yasalarını insan davranışını çıkarsamak için kullanamayız. İlk olarak denklemleri çözemeyiz. İkinci olarak öngörde bulunabilseydik bile bir öngörde bulunulması sistemi etkilerdi. Onun yerine doğal seçilimin bizi etkin özgür irade teorisini kabul etmeye götürdüğü anlaşılıyor. Eğer bir kişinin davranışlarının özgürce seçildiği kabul edilirse bazı durumlarda dış güçler tarafından belirlendiği ileri sürülemez. Hemen hemen özgür irade kavramı anlamsızdır. Fakat insanlar bir kişinin neyi seçeceğinin tahmin edilebilir olması ile seçimin özgür olmadığı düşüncesini karıştırma eğilimindedirler. Çoğunuzun bu akşam yemek yiyeceğini tahmin ederim. Fakat yatağa aç olarak gitme konusunda oldukça özgürsünüz. Böyle karışıklığın bir örneği azalan sorumluluk doktrinidir. Bu, insanların stres altında oldukları için eylemleri nedeniyle cezalandırılmamaları gerektiği fikridir. Birinin stres altında olduğunda antisosyal bir davranışta bulunması olasılığı daha yüksek olabilir. Fakat bu, cezayı azaltarak o kişinin o davranışta bulunması olasılığını artırmak gerektiği anlamına gelmez. Bilimin temel yasalarının araştırılması ile insan davranışının incelenmesinin ayrı bölmelerde tutulması gerekir. Açıklamış olduğum nedenlerle insan davranışı hakkında çıkarsamada bulunmak üzere temel yasalar kullanılamaz. Fakat doğal seçilim yoluyla geliştirmiş olduğumuz zeka ve mantıksal düşünme güçlerinin kullanılabileceği umut edilebilir. Maalesef doğal seçilim saldırganlık gibi diğer özellikler de geliştirmiştir. Mağara adamı günleri ve daha öncesinde saldırganlık bir hayatta kalma avantajı vermiş ve doğal seçilim tarafından tercih edilmiş olmalıdır. Ancak modern bilim ve teknolojinin getirdiği tahribat, gücümüzdeki muazzam artış, saldırganlığı çok tehlikeli bir nitelik, tüm insan soyunun devamını tehdit eden bir nitelik haline getirmiştir. Sorun şu ki saldırgan içgüdülerimiz DNA'mızda kodlanmış görünmektedir. DNA biyolojik evrimle ancak milyonlarca yıllık bir zaman ölçeği içinde değişir. Fakat tahribat güçlerimiz şimdi yalnızca 20 veya 30 yıl olan bilgi evrimi zaman ölçeği içinde artmaktadır. Saldırganlığımızı kontrol altında tutmak üzere zekamızı kullanamadığımız sürece insan soyu için fazla şans yoktur. Yine de yaşam olan yerde umut vardır. Eğer gelecek 100 yıl veya benzer bir süre hayatta kalabilirsek diğer gezegenlere ve büyük olasılıkla diğer yıldızlara yayılmış olacağız. Bu durum tüm insan soyunun bir nükleer savaş gibi bir felaketle ortadan kalkma olasılığını çok azaltacaktır. Özetlersem, evrendeki her şeyin belirlenmiş olduğuna inanılırsa ortaya çıkan bazı problemleri tartıştım. Bu belirlenimciliğin her şeye kadir bir tanrı veya bilim yasaları nedeniyle olması fazla fark etmez. Aslında her zaman bilim yasalarının tanrının arzusunun ifadesi olduğu söylenebilir. Ben 3 soruyu ele aldım. İlk olarak evrenin karmaşıklığı ve tüm önemsiz ayrıntıları basit bir denklemler dizisi tarafından nasıl belirlenebilir? Bir başka deyişle kozmopolitanın kapağında kimin olması gerektiği gibi tüm küçük ayrıntıları Tanrı'nın seçtiğine inanılabilir mi? Bunun yanıtının kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesinin evren için bir tek geçmiş değil tüm bir mümkün geçmişler ailesi bulunduğu anlamına gelmesi olduğu anlaşılıyor. Bu geçmişler çok büyük ölçeklerde benzer olabilir fakat normal her günkü ölçeklerde büyük ölçüde farklılaşacaklardır. Biz rastlantısal olarak belirli özellikleri ve ayrıntıları olan belli bir geçmişte yaşıyoruz. Fakat savaşı kimin kazandığı ve popta kimin zirvede olduğu gibi konularda farklılaşan geçmişlerde yaşayan çok benzer akıllı yaratıklar vardır. Böylece evrenimizin önemsiz ayrıntıları ortaya çıkar. Çünkü temel yasalar belirsizlik veya rastgelelik unsuruyla kuantum mekaniğini kapsıyorlar. İkinci soru şuydu. Eğer her şey temel bir teori tarafından belirlenmişse o zaman teori hakkında söylediğimiz şeyler de teori tarafından belirlenmiştir. Üstelik bunlar neden tümden yanlış veya ilgisiz olmak yerine doğru belirlenmiş olsun? Benim buna yanıtım Darwin'in doğal seçilim teorisine başvurmaktır. Yalnızca çevrelerindeki dünya hakkında doğru sonuçları çıkaran bireylerin hayatta kalmaları ve çoğalmaları mümkün olacaktır. Üçüncü soru şuydu. Eğer her şey belirlenmişse hareketlerimiz konusunda özgür irade ve sorumluluk ne anlama gelir? Oysa bir organizmanın özgür iradeye sahip olup olmadığı konusunda tek objektif test onun davranışının öngörülebilir olup olmadığıdır. İnsanların durumunda iki nedenle insanların ne yapacağı konusunda öngörüde bulunmak üzere temel yasaları pek kullanamayız. İlk olarak işe karışan çok sayıda parçacık için denklemleri çözemeyiz. İkinci olarak denklemleri çözebilsek bile bir öngörüde bulunulması sistemi etkiler ve farklı bir çıktıya yol açabilir. Bu nedenle insan davranışı konusunda öngörüde bulunamayacağımız için pekala insanların ne yapacaklarını seçebilen özgür varlıklar oldukları şeklindeki etkili teoriyi kabul edebiliriz. İnsanın davranışları konusunda özgür irade ve sorumluluğa sahip olduğuna inanmada kesin hayatta kalma avantajları bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu inancın doğal seçilimle güçlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Dille iletilen sorumluluk anlayışının DNA ile iletilen saldırganlık içgüdüsünü kontrol etmeye yeterli olup olmadığı ileride görülecektir. Eğer kontrol edemezse insan soyu doğal seçilimin bitiş noktalarından biri olacaktır. Belki galakside başka bir yerde başka bir akıllı yaratıklar soyu sorumluluk ile saldırganlık arasında daha iyi bir dengeyi gerçekleştirecektir. Fakat eğer öyleyse onlar tarafından bizimle temas kurulmasını ya da en azından onların radyo sinyallerini saptamayı umabilirdik. Belki onlar bizim varlığımızın farkındadırlar fakat kendilerini bize göstermek istememektedirler. Geçmiş kaydımız karşısında bu akıllıca olabilir. Özet olarak bu yazının başlığı bir soruydu. Her şey belirlenmiş midir? Yanıt evettir. Fakat pekala olmayabilir de çünkü neyin belirlenmiş olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. 13. Evrenin geleceği. Ocak 1991'de Cambridge Üniversitesi'nde yapılan Darwin hakkında konuşmanın metnidir. Bu yazının konusu evrenin geleceği ya da daha doğrusu bilim insanlarının geleceğin nasıl olacağını düşündükleridir. Kuşkusuz gelecek hakkında öngörüde bulunmak çok zordur. Bir defasında dünün yarını, geleceğin bir tarihi adlı bir kitap yazmam gerektiğini düşündüm. Bu hemen hemen hepsi başarısız olan gelecek hakkındaki öngörülerin bir tarihi olurdu. Fakat bu başarısızlıklara karşın bilim insanları hala gelecek hakkında öngörüde bulunabileceklerini düşünüyorlar. Daha eski zamanlarda gelecekten haber vermek kahinlerin veya falcıların işiydi. Bunlar çoğu zaman bir ilaçla veya gaz çıkaran bir delikten çıkan dumanları soluyarak trans haline geçen kadınlardı. Daha sonra onların saçma sözleri çevredeki papazlar tarafından yorumlanırdı. Gerçek beceri bu yorumlamadaydı. Eski Yunanistan'da Delfi'deki ünlü kahin iddialarında çift taraflı bahse girişmesiyle veya belirsiz olmasıyla ünlüydü. Spartalılar, Persler Yunanistan'a saldırdığında ne olacağını sorduklarında kahin ya Sparta yıkılacak ya da kralı öldürülecek şeklinde yanıt verdi. Kanımca papazlar bu olayların hiçbiri olmazsa Spartalıların kahinin yanılmış olmasına önem vermeyecek kadar Apollo'ya müteşekkir olacaklarını hesap ediyorlardı. Gerçekten kral Sparta'yı kurtaran ve Perslerin kesin yenilgisine yol açan olayda Termofili'de geçidi savunurken öldürüldü. Bir başka olayda dünyadaki en zengin adam olan Lidya kralı Croesus eğer İran'ı istila ederse ne olacağını sordu. Bunun yanıtı büyük bir krallığın düşeceği şeklindeydi. Croesus bunun İran İmparatorluğu anlamına geldiğini düşündü. Fakat düşen kendi krallığıydı ve kendini canlı canlı yakılmak üzere bir odun yığını üzerinde buldu. Son zamanların kıyamet peygamberleri dünyanın sonu için belirli tarihler vererek boy göstermeye daha istekliler. Hatta bunlar borsaya baskı yapma eğiliminde de olmuşlardır. İnsanların dünyanın sonu geliyor diye ellerindeki hisse senetlerini satmalarını da doğrusu hiç anlamıyorum. Herhalde ne senetleri ne de parayı yanınıza alabilirsiniz. Şimdiye kadar dünyanın sonu için belirlenmiş tarihlerin hepsi olaysız geçmiştir. Fakat çoğu zaman peygamberlerin ortadaki başarısızlıkları için bir açıklamaları olmuştur. Örneğin Seventh Day Adventist'in kurucusu William Miller, ikinci gelişin 21 Mart 1843 ile 21 Mart 1844 arasında olacağı çıkarımında bulundu. Hiçbir şey olmayınca tarih 22 Ekim 1844 olacak şekilde değiştirildi. O tarihte hiçbir şey olmadan geçince yeni bir yorum ileri sürüldü. Buna göre 1844 yılı ikinci gelişin başlangıcıydı. Fakat ilk olarak kutsal kitaptaki isimlerin sayılması gerekiyordu. Ancak o zaman kutsal kitapta olmayanlar için yargı günü gelecekti. Neyse ki sayma işinin uzun zaman aldığı anlaşılıyor. Kuşkusuz bilimsel öngörüler kahinler ve peygamberlerinkinden daha fazla güvenilir olmayabilir. Yalnızca hava tahminleri örneğini düşünmek yeterlidir. Fakat güvenilir öngörülerde bulunabileceğimizi düşündüğümüz belli durumlar vardır ve çok büyük bir ölçekte evrenin geleceği bunlardan biridir. Geçen 300 yılda tüm normal durumlarda maddeyi yöneten bilimsel yasaları keşfettik. Hala çok uç durumlarda maddeyi yöneten yasaları bilmiyoruz. Bu yasalar evrenin nasıl başladığını anlamak için önemlidir. Fakat evren yüksek bir yoğunluk durumuna tekrar çökmedikçe veya çökene kadar onun gelecekteki evrimini etkilemezler. Aslında şimdi onları test etmek için dev parçacık hızlandırıcıları inşa etmek üzere büyük miktarlarda para harcamak zorunda olmamız bu yüksek enerji yasalarının evrenin ne kadar az etkilediğinin bir ölçüsüdür. Evreni yöneten yasaları bilebilsek de onları uzak geleceğe yönelik öngörde bulunmak üzere kullanamayabiliriz. Bunun nedeni fizik denklemlerinin çözümlerinin kaos olarak bilinen bir özellik gösterebilmeleridir. Bunun anlamı denklemlerin dengesiz olabilmeleridir. Bir an sistemin durumunu küçük bir miktar değiştirin. Sistemin daha sonraki davranışı kısa sürede tamamen farklı olabilir. Örneğin bir rulet tekerleğinin döndürme tarzınızı biraz değiştirirseniz gelen numarayı değiştirirsiniz. Çıkacak sayıyı öngörmek pratikte olanaksızdır. Aksi takdirde fizikçiler kumarhanelerde servet kazanırlardı. Dengesiz ve kaotik sistemlerde genellikle ilk durumlardaki küçük bir değişikliğin iki katı kadar büyük bir değişikliğe evrileceği bir zaman ölçeği vardır. Dünyanın atmosferi durumunda bu zaman ölçeği 5 gün kadardır. Bu da yaklaşık olarak havanın dünya çevresinde tam bir dolanımı için gereken zamandır. 5 güne kadar periyotlarla yeterince hassas hava tahminleri yapılabilir. Fakat daha ilerisi için hava tahmininde bulunmak için hem atmosferin o anki durumunun çok hassas bilgilerine sahip olmak hem de olağanüstü karmaşık bir hesaplama yapmak gerekir. 6 ay sonrasının havasını mevsimsel ortalama vermek dışında öngörüde bulunmanın bir yolu yoktur. Kimya ve biyolojiyi yöneten temel yasaları da biliyoruz. Bu yüzden ilki olarak beynin nasıl çalıştığını belirleyebilmeliyiz. Fakat beyni yöneten denklemlerin hemen hemen kesinlikle kaotik davranışları vardır. İlk durumda çok küçük bir değişiklik çok farklı bir çıktıya yol açabilir. Böylece pratikte onu yöneten yasaları bilsek de insan davranışını öngöremeyiz. Bilim insan toplumunun geleceğini ya da herhangi bir geleceği olup olmadığını öngöremez. Tehlike, ortama zarar verme veya ortamı ya da birbirimizi yıkma gücümüzün bu gücü kullanmaktaki aklımızdan çok daha hızlı şekilde artmakta oluşundadır. Dünyada ne olursa olsun evrenin geri kalanı kayıtsız olarak yaşamını sürdürecektir. Göründüğü kadarıyla güneşin etrafındaki gezegenlerin hareketi uzun bir zaman ölçüsüyle olsa da son derece kaotiktir. Bu da herhangi bir öngörüdeki hataların zaman geçtikçe büyüdüğü anlamına gelir. Belirli bir süre sonra hareketi ayrıntılı olarak öngörmek olanaksız hale gelir. Oldukça uzun bir süre yeryüzünün Venüs'le yakın bir karşılaşması olmayacağından oldukça emin olabiliriz. Fakat yörüngelerdeki küçük bozulmaların toplamının 1 milyar yıl sonra böyle bir karşılaşmaya yol açmayacağından emin olamayız. Güneşin ve galaksi çevresindeki diğer yıldızların ve yerel galaksiler grubunda galaksinin hareketleri de kaotiktir. Diğer galaksilerin bizden uzağa ilerlediklerini gözlemleriz ve bizden ne kadar uzaksalar o kadar hızlı olarak uzaklaşmaktadırlar. Bu da evrenin yakınımızda geliştirdiği anlamına gelir. Farklı galaksiler arasındaki uzaklıklar zamanla artmaktadır. Bu genişlemenin düzgün olduğu, kaotik olmadığının kanıtı yıldızlar arası uzaydan geldiğini gözlemlediğimiz bir mikrodalga ardalan ışımasıyla verilmiştir. Televizyonunuzu boş bir kanala ayarlayarak bu ışımayı gerçekte kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz beneklerin küçük bir yüzdesi güneş sistemimizin ötesinden gelen mikrodalgalar nedeniyle oluşur. Bu bir mikrodalga fırında elde ettiğinizle aynı tür ışımadır fakat çok daha zayıftır. Yiyecekleri yalnızca mutlak sıfır sıcaklığın 2,7 derece yukarısına çıkarır. Bu yüzden taşıdığınız pizzayı ısıtmakta fazla işe yaramaz. Bu ışınımın evrenin sıcak bir erken aşamasından kaldığı düşünülüyor. Fakat bu konudaki en dikkate değer şey ışınım miktarının her yönden çok yaklaşık olarak aynı görünmesidir. Bu ışınım Cosmic Background Explorer, Kozmik Ardalan Kaşifi uydusu tarafından çok hassas olarak ölçülmüştür. Bu gözlemlerden yapılmış bir gökyüzü haritası farklı ışınım sıcaklıklarını gösterecektir. Bu sıcaklıklar farklı yönlerde farklıdır fakat değişiklikler azdır. Yalnızca 100.000'de bir kadardır. Fakat değişik yönlerden mikrodalgalarda bazı farklılıklar olmalıdır. Çünkü evren tamamen düzgün değildir. Yıldızlar, galaksiler ve galaksi kümeleri gibi yerel düzensizlikler vardır. Ancak mikrodalga ardalanında değişiklikler olabileceği kadar küçük, gözlemlediğimiz yerel düzensizliklere uyumludur. 100.000'de 99.999 olarak mikrodalga ardalan her yönde aynıdır. Eski zamanlarda insanlar yeryüzünün evrenin merkezinde olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden ardalan ışımasının her yönde aynı olmasına şaşırmazlardı. Ancak Kopernik'in zamanından beri yalnızca görebildiğimiz 100 milyar galaksiden biri olan tipik bir galaksinin dış kenarında çok ortalama bir yıldızın etrafında dolanan küçük bir gezegene indirgenmiş bulunuyoruz. Şimdi o kadar alçak gönüllüyüz ki evrende herhangi bir özel konum iddiasında bulunamayız. Bu yüzden ardalan ışımasının herhangi bir başka galaksi etrafında da her yönde aynı olduğunu varsaymalıyız. Bu ancak evrenin ortalama yoğunluğu ve genişleme hızı her yerde aynıysa mümkündür. Büyük bir bölgede ortalama yoğunlukta veya genişleme hızında herhangi bir değişkenlik mikrodalga ardalanının farklı yönlerde farklı olmasına yol açardı. Bu çok büyük bir ölçekte evrenin davranışının basit olduğu, kaotik olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden uzak geleceğe öngörüde bulunabilir. 9. ayrımın sonu.